Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1403, Hicri Kameri 30 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 1 Mart 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerefi ile PKK liderinin barış çağrısı üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, dinleyicilerle baş başa ve Ramazan özel programını dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi, Pazar günü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan edecek. Irakçı İran ve Uruguay arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatlardan yararlanmanın önemine vurgu yaptı. İran'ın güneydoğusunda iki güvenlik planı gönüllüsü şehit düştü. İran'ın dış ticareti son 11 ayda arttı. Şimdi haberler. İran İslam İnkılabı Rehber Ofisi Pazar günü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti. Pastoday'ın Taslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Pazar gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti. Daha önce İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkezi üyesi Hucetül İslam Ali Rıza Muvahhid Nişan, uzmanlar Ramazan ayının hilalinin cuma gecesi görülme ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyorlar. Tahminlere göre 2 Mart Pazar günü Ramazan ayının ilk günü olacak demişti. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkeler cumartesi gününü Ramazan ayının başlangıcı olarak ilan etse de İran, Malezya ve Irak gibi ülkeler pazar gününü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan ettiler. İslam aleminde Ramazan ayının başlangıcı ayın görülmesiyle belirlenen istihlal yöntemiyle gerçekleşmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Uruguay Dışişleri Bakanlığı yeni atanan Mario Lubetkin'e tebrik mesajı gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, Uruguay Dışişleri Bakanlığı yeni atanan Mario Lubetkin'e gönderdiği tebrik mesajında İran ve Uruguay arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi için mevcut fırsat ve potansiyellerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Pars Today İran Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Abbas Irakçı mesajında İran ve Doğu Uruguay Cumhuriyeti arasındaki 120 yılı aşkın tarihi ilişkileri överek iki ülke halklarının ortak çıkarlarını artırmak adına işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı mesajında iki ülke arasında yeni bir dönemin başlamasını ve diplomatik istişarelerin güçlendirilmesini umduğunu ifade etti. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerine bağlı Kudüs Karargahı İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletinin Serevan ilçesinde güvenlik planı kapsamında görev yapan iki gönüllünün terörist gruplar tarafından şehit edildiğini duyurdu. Kudüs Karargahı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumartesi sabahı Şehit Seccat Karargahı'nın güvenlik planında görev yapan iki gönüllü, kişisel araçlarıyla iş yerinden evlerine dönerken terör unsurlarının saldırısına uğrayarak şehit edildi. Açıklamada terörist grupların, Siyonist rejim ve Amerika'nın istihbarat servislerinin desteğiyle özellikle Sistan ve Veliuçistan eyaleti başta olmak üzere İran'ın güvenliğini bozmayı amaçladığı belirtildi. İran Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Ferhat Askeri, İran'ın petrol dışı dış ticaret hacminin son 11 ayda %11,2 artarak 117 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Pasudeli İran'dan naklen verdiği habere göre Askeri, İran'ın petrol dışı ihracatının 53,376 milyar dolar, ithalatının ise 63,606 milyar dolar olduğunu belirtti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat %19 artarken ithalat %5,6 oranında yükseldi. Bakan yardımcısına göre petrokimya ürünleri ihracatı 58,5 milyon ton ve 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ağırlık olarak %29, değer olarak %31,3'lük bir artışa işaret ediyor. İran'ın başlıca ihracat ürünleri şunlardan ibarettir. Doğal gaz 6,6 milyar dolar, sıvılaştırılmış propan 3,3 milyar dolar, metanol 2,1 milyar dolar. İran'ın en büyük ihracat pazarları ise şöyle. Çin 13,8 milyar dolar, Irak 11,2 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 6,6 milyar dolar, Türkiye 6,4 milyar dolar, Afganistan 2,2 milyar dolar, Pakistan 2,2 milyar dolar ve Hindistan 1,8 milyar dolar. Zelenski Amerika'da hem aşağılandı hem de kovuldu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin maden kaynaklarını yağmalayan bir anlaşmayı kabul edip karşılığında Rusya'ya karşı güvenlik desteği almak için Beyaz Saray'a gitmişti. Ancak medyanın önünde yaşanan aşağılayıcı bir tartışmanın ardından Beyaz Saray'dan kovuldu. Milyonlarca insanın hayatını riske atıyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz. Bunlar sonuçsuz biten bir görüşmede eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye yüksek sesle söylediği sözlerdi. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance ise Zelenski'ye bir kez olsun teşekkür ettin mi diye tepki gösterdi. Bu yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin son 10 dakikasında yaşananlardı. Asıl amaç Amerika ile Ukrayna arasındaki önemli bir maden anlaşmasını imzalamaktı. Trump bu anlaşmanın imzalanmasını Ukrayna'ya gelecekte verilecek desteklerin bir şartı olarak görüyordu. Ancak CNN'in haberine göre Zelenski bu gergin ve küçük düşürücü tartışmanın ardından Beyaz Saray'dan kovuldu. Trump seçim kampanyasına Ukrayna savaşını hızla sona erdireceğini vaat etmiş ve bu hedefe ulaşmak için tartışmalı bir plan sunmuştu. Bu plan Ukrayna yetkilileri ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Trump'ın planı Rusya'nın ilerleyişini durdurmayı, Ukrayna'nın işgal altındaki bu bölgeleri resmen tanımasını ve en önemlisi Ukrayna'nın maden rezervlerinin yarısını Amerika'ya devretmesini öngörüyordu. Buna karşılık Washington'un geçmişte sağladığı yardımların telafisi sağlanacaktı. Trump'ın bu öneriyi kamuoyuna açıklamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve tarafların Nisan 2025'e kadar çatışmaları sonlandırma konusunda konusuna ön anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Bu planın Amerika'nın savaş harcamalarını azaltıp Çin ile ekonomik rekabete daha fazla odaklanmasını sağlamayı hedeflediği düşünülüyor. Ancak gelecekte Ukrayna'yı zayıf bir konuma düşürerek ülkenin hayati kaynaklarının kontrolünü Moskova ve Washington arasında paylaştırıyor. Washington savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardım sağladığını söylüyor. Trump ise bu yardımları eleştirerek Ukrayna'nın bu desteğin bedelini ödemesi gerektiğini savunuyor. Analistler Ukrayna savaşının yalnızca askeri bir çatışma olmadığını, aynı zamanda Washington'un enerji ve ham madde piyasalarını şekillendirmek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtiyor. Alman Marshall Fonu'nun raporuna göre Ukrayna'nın yeniden inşasının şu ana kadar 486 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarından faydalanarak Avrupa Birliği'nin doğalgaz tedarikinde Rusya'nın yerine geçmeyi başardı. Aynı zamanda Ukrayna'nın titanyum, grafit ve neon gibi stratejik maden rezervleri Amerika savunma sanayisi ve yarı iletken üretimi için kritik önem taşıyor. Şu anda Rusya bu rezervlerin %53'ünden fazlasını işgal altındaki bölgelerde kontrol ediyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri bugün basın mensuplarına hitaben bir konuşma yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri bugün basın mensuplarına hitaben yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından aşağılanmasını değerlendirdi. Amiral Tengseri, Allah'tan başka hiçbir kimse ve hiçbir şeye güvenilmemesi gerektiğini vurgulayarak bunu yerine getirmenin sonucu bellidir. Bunun örneğini Ukrayna'da gördük, Irak'ta da aynısını gördük. Amerika'nın Irak'taki varlığı bu ülkenin gelişmesine yol açmadı. Trump'ın yarı Avrupalı bir ülke için görüşü buysa İslam ülkelerine karşı tavrı da apaçık ortada dedi. Zelenski dün Beyaz Saray'da Başkan Trump ve yardımcısı Vance tarafından kötü aşağılanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Washington'a yaptığı ziyareti Kiev için diplomatik bir yenilgi olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Zelenski'nin Washington ziyaretinin Kiev hükümeti için siyasi ve diplomatik bir başarısızlık olduğunu belirtti. Zelenski, Beyaz Saray'da başlangıçta sıcak bir şekilde karşılanmış olsa da Beyaz Saray'daki Trump'ın ofisinde gerçekleşen görüşmede tansiyon yükseldi. Amerikan Başkanı Zelenski'den Amerika'nın yardımları için minnettar olmasını istedi ve onu 3. Dünya Savaşı ile kumar oynamakla suçladı. Bunun ardından medya önünde ikili arasında tartışma yaşandı. Trump'ın Zelenski'ye yönelik tavrı Avrupa ülkelerinde geniş yankı uyandırdı ve Avrupa devletleriyle Amerika'nın önceki hükümetinden yetkililer bu durumu sert şekilde eleştirdi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Zelenski'ye olan tutumunu utanç verici bir gösteri olarak nitelendirerek Putin'in bu olaydan büyük memnuniyet duyacağını iddia etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öcalan'ın mesajına tepki gösterdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün feshi konusunda yaptığı çağrıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Burada çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör örgütünün bir dönem istismar aracı olarak kullandığı bahanelerin hemen hepsi ya ortadan kalktı, ya çözüldü, ya da hal yoluna girdi. Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalizmin oyunlarının da bu şekilde boşa çıkarılacağını söyledi.
Emperyalizmin bu coğrafyada iki asırdır sergilediği sinsi ve kirli oyunun bozulması sadece ülkemizin ve vatandaşlarımızın değil tüm bölgemizin kazançhanesine yazılacaktır. Son dönemde iyice pervasızlaşan emperyalist niyetler tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insani trajediler girilen yeni yolu daha anlamlı çok da önemli hale getirmiştir. Şurası bilinmelidir ki Türk'ü ve Kürd'üyle bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kalıcı, kati ve kesin olarak bitmesini istemeyenler unutmayın çıkacaktır. Dolayısıyla bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek gereken bütün tedbirleri alacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürecin başarıya ulaşması halinde kazananın bütün renkleriyle Türkiye olacağını söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ile ilgili Siyonist rejimle müzakerelerin durdurulduğunu duyurdu. Hamas sözcüsü Hazım Kasım cumartesi günü yaptığı açıklamada şu anda bu hareketiyle Siyonist rejim arasında Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ile ilgili hiçbir müzakerenin yapılmadığını belirtti. Kasım işgalci rejimin esirleri geri almak için çaba sarf ettiğini ancak Gazze'ye saldırı seçeneğini de hala masada tuttuğunu ifade etti. Hamas sözcüsü İsrail rejiminin savaşı sona erdirme ve Gazze şeridinden tamamen çekilme taahhüdünden kaçmaya çalıştığını belirterek rejimin sürekli karmaşık hale getirerek her şeyi en başa döndürmek istediğini belirtti. Kasım, Hamas'ın Filistin halkının haklarına ve net taleplerine bağlı olduğunu vurgulayarak bu taleplerin saldırıların sona erdirilmesi, ablukanın tamamen kaldırılması ve gelecekteki herhangi bir anlaşmada adaletsiz şartların kabul edilmemesi olduğunu ifade etti. 42 gün süren ateşkesin birinci aşaması bugün sona erdi. Siyonist rejim bu aşamanın uzatılmasını isterken Hamas ikinci aşamayı geçirmesi ve savaşın tamamen sona erdirilmesi gerektiğini savunuyor. İsrail ordusu 471 gün süren savaş ve katliama rağmen Gazze şeridinde ilan ettiği hedeflere ulaşamadı ve sonunda direniş karşısında yenilgiyi kabul ederek ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Uzun süren müzakereler ve İsrail içindeki siyasi anlaşmazlıkların ardından ateşkes 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girdi. Filistinli haber kaynakları Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli direniş gençleriyle işgal güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Bugün Batı Şeria'nın güneydoğusunda yer alan Kasra kasabasında Filistinli gençlerle İsrail işgal güçleri arasında çatışmalar yoğun şekilde yaşandı. Habere göre İsrail askerleri işgalin 40. gününde Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Dura şehrine geniş çaplı bir saldırı düzenledi. İsrail ordusu saldırılarını sürdürerek Tulkerem'deki Nur Şems mülteci kampına da buldozerlerle baskın düzenleyerek Ramazan ayının ilk gününde Filistinlilere ait evleri yıktı. Dün genel kaynaklardan gelen bilgilere göre İsrail askerleri El Hamra askeri kontrol noktasından bölgeye girerek Vadi El Feria bölgesine saldırdı. İsrail piyade güçleri de Vadi El Feria ana caddesinde bulunan El Ayn dönüş noktasında konuşlandı. Küresel Çocuk Hakları Savunma Hareketi'ne bağlı bir yetkili İsrail rejiminin Amerika'nın desteğiyle Filistinli çocukları ve gençleri öldürmeye devam ettiğini belirtti. Küresel Çocuk Hakları Savunma Hareketi'nin sorgulama programı direktörü Ayat Ebu Katish, Siyonist askerler tarafından doğrudan açılan ateş sonucu Filistinli çocuk Eymen El Heymoni'nin şehit edilmesine dikkat çekerek, İsrail güçlerinin Filistinli gençleri hedef almasının sistematik bir politika olduğunu ifade etti. Ebu Kateş, İsrail rejiminin insansız hava araçlarıyla çocukları hedef aldığını ve onların haklarını ihlal ettiğini belirterek, İsrail askerliğinin hatta sağlık ekiplerinin yaralılara yardım etmesine bile izin vermediğini belirtti. Kısa süre önce Batı Şeria'daki El Halil bölgesinde İsrail askerleri tarafından doğrudan ateş açılması sonucu Filistinli çocuk Eymen El Heymuni hayatını kaybetti. İki hafta önce de İsrail ordusuna ait bir İHA, Kabatiye kentinde bir aracı hedef alarak saldırı düzenlemiş, saldırıda iki genç ve bir çocuk şehit olmuştu. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı NATO'nun sorumluluk alanını Asya Pasifik bölgesini genişletmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi. Pastore'in Taslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberi göre Rusya Güvenlik Konseyi Basın Bürosu, Sergey Shoigu'nun Pekin ziyaretinin sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen görüşmede stratejik güvenlik konularında gelecekteki istişarelerin sürdürmesi konusunda mutabakata varıldı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Afrika ile ilişkileri geliştirmeye hazır olması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı ve temsilcisi Etiyopya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın Etiyopya ve Afrika ülkeleri ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu vurguladı. Etiyopyalı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Addis Ababa'ya giden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Özel Danışmanı ve temsilcisi İshak Al-Habib, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gideon Timotheus ile bir araya geldi. Görüşmede İran ve Etiyopya'nın uzun süredir devam eden ilişkilerine değinen iki taraf, ikili ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası forumlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi ve iyileştirmesi yollarını ele aldı. Ekonomik ve ticari yönlerin yanı sıra Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerin siyasi boyutu da son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti için her zaman önemli bir konu olmuştur. Kıtadaki 54 ülkeden 50'si Bağlantısızlar Hareket üyesidir. Bazıları yaptırım altındadır. Kıtada 30 İslam ülkesi bulunmaktadır ve nüfusun yaklaşık %50'si Müslümandır. Bu da İran için kültürel açıdan önemlidir. Afrika kıtası zengin olarak doğal kaynaklara sahip olmasının ve İran için uygun bir ekonomik ortak olabilmesinin yanı sıra siyasi olarak da bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda İran'a destekleyici bir rol oynayabilir ve bu iki taraf arasındaki ortaklıklar göz önüne alındığında gerçekleştirilebilir. İranlı ve Afrikalı yetkililerin iradesi ilişkileri olabildiğince geliştirmektir. Ve teknoloji, iletişim, sanayi siteleri, enerji santralleri, yeni enerjiler, konut, tıbbi ekipman ve tarım alanlarında iki tarafın yetkililiğinin gündemine alınabilecek birçok fırsat bulunmaktadır. Ayrıca düzenli denizcilik hatlarının kurulması, altyapının sağlanması, takasın artırılması ve ticari tarifeleri düşürme anlaşmasının imzalanması, İran ve Afrika kıtasındaki ticaretin artırılmasında etkili olabilir. Afrika ülkeleri, dünya ülkelerinin üçte birini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu ülkelerle ilişkilerin genişletilmesi, yasa dışı batı yaptırımları, özellikle de Amerika'nın yaptırımları altında bulunan İran için uluslararası desteklerden daha fazla yararlanma zeminini sağlayabilir. İran İslam Cumhuriyeti için Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi siyasi açıdan da önemlidir. İran'ın Afrika'da daha derin yatırımları ve katılımı sadece her iki taraf için ekonomik fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kıtadaki siyasi ve kültürel itibarını ve nüfuzunu da artıracaktır. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti özellikle son yıllarda İranlı yetkililer ile çeşitli Afrika ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri ve ikili toplantıların düzenlenmesini önceliklendirmiştir. İran son yıllarda Afrika Birliği üyesi ülkelerle ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarda ilişkilerini genişletmiş ve Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak da seçilmiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Afrika Birliği Gözlemci Üyesi olarak 15 ile 16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesini birlik üyelerini tebrik etti. İran'ın Afrika ülkeleriyle ilişkilerini genişletmek için çeşitli kapasiteleri bulunmaktadır ve ortak siyasi ve ekonomik zeminler ilişkilerin derinleşmesi için koşulları sağlamaktadır. İran'ın Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme konusundaki en önemli hedefleri yeni teknolojilerle ekonomik işbirliği yapmak ve ortak işbirliği için uygun ve elverişli bir zemine sahip olan bu kıtada yatırım yapmaktır. Radyosunu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Trump ve Zelenski gerginliği bir rüyanın sonu başlığını taşıyor. Ukrayna'nın Batı bloğuna entegre olma konusundaki tüm umutları ve hayalleri Amerika ve Ukrayna liderleri Trump ve Zelenski'nin gergin bir toplantısıyla suya düştü. Ukrayna'nın Batı yanlısı liderleri 2014 olaylarından sonra ve Ukrayna'da Batı yanlısı bir hükümetin iktidara gelmesiyle özellikle de Amerika ve Avrupa'nın Batı'nın desteğiyle Rusya'ya sırtlarını döndüler ve onların kışkırtma ve desteğiyle NATO ve Avrupa Birliği'ne üye olmak ve Rusya ile bağlarını kesmek istediler. Bu da nihayetinde Şubat 2022'nin sonlarından bu yana kanlı ve yıkıcı bir savaşa yol açtı. Şimdi Ukrayna'nın Batı bloğuna entegre olma konusundaki tüm umutları ve hayalleri Amerika ve Ukrayna liderleri Trump ve Zelenski'nin gergin bir toplantısıyla suya düştü. Amerikan Başkanı Trump ve yardımcısı Weinstein, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile 28 Şubat 2025 Cuma günü Beyaz Saray'da yaptığı tarihi görüşme dünya medyasının önünde şiddetli bir tartışmaya dönüştü ve Trump ve yardımcısı misafirlerini aşağıladı ve Trump başkanlık ofisinde gazetecilerin önünde Zelenski'ye defalarca bağırdı. Zelenski, Ukrayna'nın değerli madenlerinin Washington'a devredilmesi için bir anlaşma imzalamak amacıyla gitmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerde bulunan Amerikan Başkan Yardımcısı Weinstein, barış yolunun Rusya ile diplomasiden geçtiği yönündeki açıklamalarına tepki göstermesinin ardından durum gerginleşti. Weiss, Ukrayna'nın savaş çabalarında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek Zelenski'ye şunları söyledi. Bu çatışmayı sona erdirme çabalarından dolayı başkana teşekkür etmelisiniz. Zelenski, Amerika'nın kendi sorunlarını yaşadığını ve bu sözleri Putin'den duyduğunu söyledikten sonra Trump onun sözünü kesti. Trump'ın bağırarak iyi bir durumda değilsiniz ve elinizde bir koz yok. Milyonlarca insanın hayatıyla oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz ve yaptığınız şey Amerika'ya büyük bir saygısızlıktır. Minnettar olmalısınız dedi. Amerikan Başkanı Zelenski'nin yorumlarını saygısızlık olarak nitelendirdi ve ardından onu tehdit ederek şunları söyledi. Silahlarımız olmasaydı bu savaş çok çabuk sona ererdi. Ya kabul edersiniz ya da artık müdahale etmeyiz. Yeterli gücünüz yok. Ateşkes isteyip istemediğinizi bize söyleyemezsiniz. Amerikan Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile dünya medyasının önünde yaptığı sert sözlü sert tartışmaların ardından Trump, Zelenskiy ve Ukrayna heyetini Beyaz Saray'dan kovdu. Ukraynalılar itiraz etti ve müzakerelerin devam etmesini istedi. Ancak bu talepleri reddedildi. Zelenskiy bu talepten kısa bir süre sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı. Ayrıca Beyaz Saray, Zelenskiy'nin Donald Trump'tan özür dilemesini istedi. Ancak Cumhuriyetçilere bağlı Fox News'a verdiği röportajda bunu reddetti ve sadece Trump'a ve Amerikan halkına teşekkür etti. Bu gergin toplantı Amerika içinde ve küresel arenada farklı tepkilere yol açtı. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı eleştirerek şunları söyledi. Zelenskiy özür dilemeli. Aksi takdirde Ukrayna başka birini göndermeli veya sonuçlarına katlanmalı. Buna karşılık Demokrat Senatör Jack Reed, Trump ve hükümetini eleştirerek şöyle dedi. Trump ve Vance, dünyaya Amerika'nın güvenilir olmadığını söylüyor. Avrupalı liderleri Amerikan Başkanı Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy arasındaki gergin toplantının ardından Kiev'e desteklerini açıkladılar. Buna karşılık Rusya eski Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Trump ve Vance'ın Zelenskiy'e attığı tokadın faydalı olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Trump 2024 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında ve sonrasında ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'a girdikten sonraki önceki tutumları göz önüne alındığında Zelenskiy'ye özellikle mevcut durumu kabul etmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını Rusya'ya devretmesi, yani bu ülkenin topraklarının yaklaşık %20'sini devretmesi, ayrıca Trump'ın Ukrayna'nın değerli madenlerini Amerika'ya en az 500 milyar dolar değerinde devretmesi için Trump'ın istediği sözleşmeyi kabul etmesi ve karşılığında Amerika'dan iddia edilen güvenlik garantileri alması gibi taleplerini empoze etmeye çalışacağı tahmin edebilirdi. Ancak bu toplantıda beklenmedik olan şey Zelenskiy'in Trump'a karşı duruşu ve bir yandan da Trump ile yardımcısı Zelenskiy'e yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren sözleriyle Amerikan kibrinin Amerikan ve dünya medyasının kameraların önünde sergilemesiydi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. PKK'nın yürütme komitesi bir açıklama yaparak 27 Şubat'ta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı başlıklı çağrısının yol gösterici olduğunu ve bir dönem manifestosu niteliğinde olduğunu belirtti sevgili dinleyicilerimiz. Açıklamada bu çağrının tarihsel bir süreç çerçevesinde gerçekleştiği ve bu şekilde bir çağrı yapılmasının çok önemli bir adım olduğu, ancak başarısının daha da önemli olduğu ifade edildi. Bilindiği üzere Türkiye gündemi son günlerde bu önemli çağrıyla çok açıklı ve çok çeşitli yönlerden bu konuya bakıyor. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyu değerlendirmek istiyoruz. Bu demokratik ve barış çağrısı Türkiye için neler kazandıracaktır? Türkiye toplumu için, özellikle Türkiye'nin siyasi anlamda dış politika ve iç arenada hangi aslında getirileri olacaktır şeklinde sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Sağ olun.
Sizin de bildiğiniz gibi son günlerde bu konu ve haber, çeşitli haber medyaları ve mensuplar tarafından gündeme getirilmekte. Evet. Bu aslında iç arenada iç huzuru sağlamakta ve dış politika anlamında hükümet için bir takım avantajlar sağlamakta kimi uzmanlara göre. Özellikle ilk soruda iç gelişmeler çerçevesinde konuşacak olursak, siz bu barış ve demokratik çağrısını nasıl buluyorsunuz efendim?
Çok önemliydi. Çünkü 50 yılda demokrat Türk meselesi Türkiye'de birinci mesele olup hemşe ya birinci meselelerin hamısının temelinde Kürt meselesi olup, tüm 1978'de yaranan PKK, Kürtlerin tabii hakların Türkiye'de savunmak adına da olsa Neteyrun'dan sonra bu müsellahane bir ayaklanmaya döndü ve Türk hükümetiyle demokrat ki Kürtlerin çatışma teşkilatına çevrildi ve indiyeceğim de var ve indiye kadar demek olar ki 50 milyona yakın insan Türkiye'de bu çatışmanın kurbanı olublar. Kürt tarafında da çok büyük etkiler olup yakin ki ve kanlılık olup Türklerle Kürtler arasında ve onun nedeni hala ne olsa da başka mesele değil. Bir çokları izan edirlər ki Türkiyədə PKK'nın yaranmasında və yaranmasında olmasa da bəlkə də onun sorarlıqda həll olunmamağında bəzi siyasi səbəblər var. Yəni bəzi deyirlərə görə Türkiyədə bir dəstə millətçi siyasətçilər əsgərlərlə birlikdə hükuməti və siyasəti əldə tutmaq üçün Kürt məsələsinə və əsasən PKK-nın vücuduna ehtiyacları var idi. Ona görə də istəmədilər heç vaxt bu məsələni siyasi yollarla həll edəsinlər. Bəlkə çalışdılar ki, bunu əsgəri məsələ unvanında həməşə bir təhdid kimi saxlasınlar, bəlkə siyasəti də o vasitə ilə əldə tutsunlar. Bəli, hər halda bu məsələ həll olunmağı Türkiyə üçün çox önəmi var. Türkiyənin daxilində uzlaşmağa ehtiyacı var. Hər halda Türkiyədə yaşayan kürtlər bir hüviyyətdir. Onu danmaq, inanmamaq, qəbul etməmək onların yox olmağına gətirib çıxarmaz. Bəlkə bugün hər halda orada kürtlər yaşayırlar bir çox standa. Türkiyənin Güneydoğusunda da Kürdistan'da, İran'da olduğu kimi, Türkiyədə olduğu kimi. Əraqda da olduğu kimi Türkiyədə də Kürdistan'da Kürtlər yaşayırlar. O deməkdir ki, hər ölkədə ancaq bir millət yaşamalıdır. Dünyanın heç ölkəsində yalnız bir millət yaşamır. Hər yerdə bir neçə millət, yəni qovumlardan, qəbilələrdən, tayfalardan, mücəddardan təşkil tapan ölkələrdir. Və dünyada bu günləri özlərin ictimai baxımdan, sosial baxımdan daha güvənli hissedən ölkələrin bir çoxu, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, ABD, ya Avropanın bəzi ölkələrində də hətta bir neçə qomiyyətə mənsub olanlar var. Aslında bəzilərinin bunların müəyyən bir milləti də yoxdur. Amerika milləti adında bir şey yoxdur deyəsən, bu bir irqidir ya Türk kimi bu da bir şeydir. Bəlkə orada yaşayan xalqın hamısını Amerikalı deyirlər. Türkiyədə yaşayanda da Türkiyəli deyindir, hər qom ərəb olsun, Türk olsun, Çərkəz, Laz ya Türk ya hər kəs. Ona görə bu məsələnin həll olmağı yəqin ki, Türkiyə genel baxımdan çox önəmlidir və təbiidir ki, AKP-yə də əgər bu məsələni həll eləsə, siyasi bir avantajdır və bunu nəzərdə alsaq ki, Türkiyənin indiki vəziyyətində hükumət çox oy baxımdan ən son seçkidə ən az oy ala bildi və əgər milləti qanadı kömək olmasaydı demək olardı ki və hətta kütlərdən xudafər himayə eləməsəydi ya, bəlkə də bu seçimi keçən hətta prezident seçimini qazanamazdılar millət məclisdə də həmçinin. İndi təbii idi qabaqda gələn seçkiləri nəzərdə alsaq bəlli ki bu mesele eleyebilir AKP'ye bir oy kazanıyorlar. AKP gene de khususen şahsi Erdoğan gene de hükümeti elde saklıyor. Bu cahitten de çok önemlidir. Khususen ki bu meselenin yani hocalarla danışıq meselesinin ve kütlerle uzlaşma meselesinin banisi de evvel sözü yarıya atan əslində öneri veren Zeynep Dövlət Baxçalıdır ki milletçi qanadıdır hükümetin. Baxçalı həmin kəsdir ki keçmişdə hətta Əraq kürtlərinin Əraq bölkürt bölgəsinin başçısı Barzani Türkiyəyə gələndə onun ayağına qırmızı xalı salmağına etiraz elədi və o zaman Başbakan Erdoğanı çox tənqid elədi və hər cür kürtlərə yaxın getməyi haram bilirdi. Bugün bu məsələni o qaldırmağı göstərir ki nə qədər daxildə hükumətin bu məsələyə ehtiyacı var və Türkiyənin genellikdə məsələləri həll olmaq üçün Kürt məsələsinin hər halda bir tərəfli olmağı mühümdir. Və xüsusən Türkiyədə indi anayasa məsələsi var. Anayasanı da yenidən yazmaq lazımdır. Bu anayasanı yazmaq üçün də yəqin ki, AKP-nin xalq arasında bir prestij qaldırmağı bahis olar ki, istədiyin anayasada daha iyi şəkildə yerləşdirsin.
Dəyərli dinleyicilər, bugünkü söhbətimizdə siyasi analist Sən Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini PKK lideri Abdullah Öcalan'ın son çağrısı konusu etrafında dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Armane Emruz gazetesi Cumhurbaşkanı'ndan naklen Trump'ın gerçek anlamda görüşmeden yana olması durumunda müzakereye hazır olduklarını belirttiğini, ana dilde eğitimin fırsat mı tehdit mi sorusunu sorduğunu ve Moskova'nın İran kartı ile Ukrayna'da oynamadığını belirtiyor. Keyhan gazetesi mübarek Ramazan ayının başlaması ile ilgili olarak Ayetullah Hameni ofisinin açıklamasını şöyle aktarıyor.
Ayetullah Hameni'nin ofisinin enformasyon merkezi yarın pazar gününün İran'da Ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı. Ayetullah Hameni'nin ofisinin enformasyon merkezi dün akşam Ramazan hilalinin görülmediğini ve pazar gününün Ramazan-ı Şerif'in ilk günü olacağını belirtti. Bu arada Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus, Moritanya, Endonezya ve Malezya gibi birçok Arap ve İslam ülkesi dün yapılan açıklamada cumartesi gününü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan ettiler. El Arabiye televizyon kanalı da Suudi Arabistan'ın Temir ve Sedir gözlem evlerinde Ramazan hilalinin görüldüğünü, bu nedenle bu ülkede cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu. Irak'ın büyük Şii taklit merci Ayetullah Sistani de yarın pazar gününü Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti.
Cevan gazetesi, yargı erki başkanının halk ve yetkililer arasında uyumun bir zaruret olduğunu söylediğini, İmam Hümeyni torununun psikolojik savaşın yalan söylemekle karıştırıldığını, Siyonist rejim savaş bakanının Jolani'nin kıyafet değiştirmekle İsrail'in güvenini kazanamayacağını söylediğini belirtiyor. İttilat gazetesi Pakistan'daki patlama ile ilgili gelişmeleri şöyle anlatıyor.
Pakistan medyasına göre Haybar Pehtunhuva eyaletine bağlı Nowshera kentinde medrese ilçesindeki bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi. Patlamada Taliban'ın babası olarak anılan ve barış görüşmelerinde aracı olan Pakistanlı din alimi ve politikacı Samiul Haq'ın oğlu Mevlana Hamidul Haq öldü. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pakistan'ın Peshawar kentindeki Darul Ulum Hakkaniye Camii'nde cuma namazı sırasında gerçekleştirilen ve birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör eylemini kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan'ın Peshawar kentindeki Darul Ulum Hakkaniye Camii'nde cuma namazı sırasında gerçekleşen ve birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan terör eylemini kınadı. Bekai hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar diledi.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Fransa'nın NATO'nun Amerika olmadan yoluna devam etmesini istediğini, Kresnet davasında yeni kararın İran lehine olduğunu ve bir sonraki Gazze ateşkes görüşmelerinin Katar, Amerika ve İsrail'in katılımı ile gerçekleşeceğini belirtiyor. Cumhur İslami gazetesi İran'ın Türkiye tepkisini şöyle aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü BKI, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'ın bölgesel politikalarına yönelik açıklamalarına yanıt olarak biz ilkeli tutumumuzda kararlıyız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai sosyal medya X platformda şöyle bir paylaşımda bulundu. Amerika ve İsrail'in bölgedeki açık ve gizli ellerini görmemek büyük bir hatadır. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da ifade ettiği gibi bölge bir ülkenin diğerlerine hükmetme kültüründen kurtulmalıdır. Ne Araplar, ne Türkler, ne Kürtler, ne de İranlılar hiçbiri diğerine hükmetmeye, rahatsızlık vermeye veya tehdit oluşturmaya çalışmamalıdır. Peki ya İsrail? Türkiye'nin desteklediği güçler tarafından Şam'ın düşmesinden sadece birkaç gün sonra İsrail, Suriye'nin askeri ve savunma tesislerine, hatta bilimsel ve araştırma merkezlerine karşı büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdi ve bunların %90'ından fazlasını yok etti. Bunun yanı sıra İsrail, Golan Tepelerini tamamen yeniden işgal etti ve yayılmacı politikalarını sürdürerek bugüne kadar Suriye topraklarının büyük ve stratejik bölgelerini ele geçirdi. İsrail şu anda Suriye'nin en önemli su kaynaklarını kontrol ediyor ve sürekli olarak bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ediyor. Bu yanlış bir politikanın Suriye, Filistin ve tüm bölge halkları için sonuçlarıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştiriler ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
Bugünkü ilk mektubumuz Sayın Ahmet Yıldız adlı dinleyicimizden. Dinleyicimiz mektubunda güzel ahlakın toplum üzerindeki etkisinden bahsederken şu ifadeleri kullanmış. Güzel ahlak insan ilişkilerinin temelidir. Tatlı dil ve güzel sözler insanları birbirine yaklaştırır. İnsanlar birbirine zarar vermek için değil, yardım etmek, destek olmak ve birbirlerine katkı sağlamak için vardır. Birlikte daha güzel bir dünyada yaşamak, daha huzurlu bir toplum kurmak için güzel ahlaka, tatlı dile ve hoşgörüye ihtiyacımız vardır.
Ahmet Bey'in mektubuna ben devam edeyim mi isterseniz?
Buyurun.
Ahmet Bey şöyle devam ediyor. Diyor ki, güzel ahlak bir insanın toplumla olan ilişkisini şekillendirir. İyi bir insan çevresine huzur ve barış getirir. Yalnızca sözleriyle değil, davranışlarıyla da insanlara örnek olur. Bu ahlak, toplumda yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir değişim de yaratır. Ve en önemlisi de güzel ahlak insanı Allah'a yakınlaştıran, Allah'ın rızasına ulaşmasına yardımcı olan bir özelliktir. Güzel ahlak ve tatlı dil kalbimize ve davranışlarımıza yansıdığı gibi başkalarını ve kendimizi de daha huzurlu hissetmemizi sağlar. Tatlı dil bir insanın gücünü ve etkisini arttırır. İnsanları bir araya getiren, birlik ve beraberliği sağlayan bir özelliktir. Herkesin içinde bir dünya olduğunu unutmamalıyız ve insanların kalbini kırmaktansa onlara şefkatle yaklaşmak her zaman daha doğru olandır.
Evet arkadaşlar, dinleyicimizin de mektubunda belirttiği gibi düşüncelerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımızın hayatımızdaki etkisi çok büyüktür.
Tabii ki.
Yani iyi ahlaklı bir insan her zaman daha çok takdir görür, çevresindekilerle iyi ilişkiler kurar. Hem kendisi hem de toplum için olumlu bir etki yaratır.
Tabii özellikle şu içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında güzel ahlak insanları birbirine daha da yaklaştırır ve mübarek Ramazan ayının verdiği huzuru daha da arttırıyor.
Zaten güzel bir insan davranışlarıyla, konuşmalarıyla etrafındakilere pozitif enerji verir.
Muhakkak.
Yani bu yüzden herkesin bir konuda dikkat etmesi gereken bir şey vardır. İletişim, sadece sözcüklerin değil, kalpten kalbe giden bir yolun da başlangıcıdır.
Ve evet, onu da davranışlarımızla, hareketlerimizle, hatta bazen bakışlarımızla birbirimize iletebiliriz.
Aynen.
Evet, dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Şimdi elimizde bir başka dinleyicimizin mektubu var. Aynur İnce adlı dinleyicimiz ise mektubunda ailemizle olan ilişkilerin ve sıla-i rahimde bulunmanın öneminden bahsediyor. Dinleyicimiz mektubuna şöyle başlıyor. Aile insanın en yakın destekçisidir. Her zorluğun üstesinden, kalpten bir bağlılık ve sevgiyle gelebiliriz. Ailemizle olan bağlarımızı güçlendirmek, hem manevi anlamda bizleri besler hem de ruhsal dengeyi sağlar. Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin bir parçasıdır. Özellikle yakın akrabalarımız üzerimizde hakları olan, kendileriyle güçlü bağlarımız olan insanlardır. Akrabaları ziyaret, onlarla ilgilenme çok farklı şekillerde olabilir. Bunlar maddi olduğu gibi manevi de olmalıdır. Akraba ilişkilerinin olmadığı bir toplumda insanlar birbirine yabancılaşır. Aynen Batı toplumlarında olduğu gibi insanlar anne ve babasıyla dahi ilgilenemez duruma gelirler.
Evet, aslında Aynur Hanım çok güzel bir konuya değinmiş. Eskiden şu telefonlar, şu aplikasyonlar falan yoktu. İnsanlar birbirini yakından ziyaret ederdi ama bugünlerde tamam, herkesin meşgalesi çok fazla. Ne bileyim, kendi içinde işinde çok haşır neşir olmuş o bu konularla, ama en azından sevdiğimiz birisine bir telefon açıp bir hal hatır sormamız, o bile bence sıla-i rahim sayılır bu dönemde.
Evet, yani bir şekilde.
Evet, nasılsın, ne yapıyorsun, sadece şu anda seni düşünüyordum, iyi misin, bir ihtiyacın var mı yok mu falan sormak bile bence insanları
özellikle
çok sevindirir.
Sevgili ve saygıdeğer yaşlılarımız
tabii ki, tabii
için
ki
çok gerekli tabii bir şeydir.
Aynur Hanım şöyle devam ediyor. Sıla-i rahim, akrabalarımızı ziyaret, onlarla ilgilenme, aradaki bağları koparmayıp ilişkileri devam ettirmektir. Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin bir parçasıdırlar. Özellikle yakın akrabalarımız bizim üzerimizde hakları olan, kendileriyle güçlü bağlarımız olan insanlardır. Bunlarla arayı açıp ilişkiyi kesmek onların haklarına tecavüz olur. Akrabalar sık sık ziyaret edilmeli, uzakta olanları ise hiç değilse telefonla aranıp halleri, hatırları sorulmalıdır. Yardıma muhtaç olanların ihtiyaçları giderilmeli. Bayram gibi özel günlerde ziyaret edilip gönülleri alınmalıdır. Akrabaları ziyaret ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenme konusunda yakın akrabadan başlamalıdır. Öncelikle anne baba olmak üzere kardeşler, büyük baba ve büyük anneler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler en başta ele alınmalıdır. Daha sonra da bunların dışındaki akrabalara ulaşılmalı, onlarla ilgilenmelidir. Akrabalarla olan ilişkilerin sağlıklı olması Allah'ın rahmetinin de bir vesilesidir. Evet, özellikle dediğim gibi şu mübarek Ramazan ayında Ramazan iftar sofralarını açtığımızda akrabalarımızı unutmayalım lütfen. Onlarla evet, beraber aynı sofraya oturup birkaç saat geçirmek hem bize hem onlara çok iyi gelir.
Evet, doğru söylüyorsunuz.
Aynur Hanım'a çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Ve Mahmure Koç adlı dinleyicimiz bize gönderdiği yazısında Ramazan'a hazırlanma konusuna işaret ediyor ve mektubuna şöyle başlıyor. Özellikle mübarek Recep ve Şaban aylarını geride bırakıp Allah'ın rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'a hazırlık sürecine odaklanalım. Bu süreçte yapılması gerekenler ve Ramazan'ın manevi boyutunu daha detaylı bir şekilde ele alalım. Öncelikle Ramazan'a hazırlık sadece fiziksel olarak oruç tutmaya başlamakla ilgili değil, kalbimizi de temizlememiz gerekir. İyi niyetler, hayır işlemek ve Allah'a yönelmek Ramazan'da öncelik taşıyan unsurlar olmalıdır. Bu ayın faziletlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için nefsimizi terbiye etmeli ve her türlü kötülükten arınmalıyız. Bu sadece oruç tutmakla kalmayıp yoksullara yardım etme, zihinsel ve ruhsal olarak da oruç tutma anlamına gelir. Ramazan zihniyette bir değişiklik yapmayı gerektirir. Sadece fiziksel açlık değil, aynı zamanda manevi bir açlıkla karşılaşmalı ve bu süreçte sabırla kalbimizi eğitmeliyiz.
Evet, doğru diyor Mahmure Hanım. Aslında bir şey aklıma geldi, bir yerde okumuştum. İki kişi birbiriyle konuşuyor, diyor ki eğer Allah benim kaderimi belirlediyse benim dua etmemin ne faydası var diyor. Diğeri diyor ki belki kaderinde dua ederse böyle bir şey olur diyor. Hmm. Yani hiçbir zaman dua etmekten kaçınmayalım. Yani dua etmek bence biz ve Yüce Allah arasındaki en güçlü bağdır. Dua etmek hem bizim ruhsal açımızdan hem manevi açıdan bizi destekleyen bir güçtür bence. Aynen. Neyse, Mahmure Hanım şöyle devam ediyor. Bu mübarek ayda dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise tövbe etmek ve bolca dua etmektir. Ramazana yaklaştıkça geçmişteki hatalarımızı gözden geçirip tövbe ederek Allah'tan af dilemeliyiz. Bu hem ruhsal olarak bir arınma hem de geleceğe dair bir umut ve arzuyu beraberinde getirecektir. Ayrıca Ramazan'da oruç tutarken günlük dualarımızı arttırmak, her anı en güzel şekilde değerlendirmek ve İslam'a dair öğretileri daha derinden anlamak için fırsatlar yaratmalıyız. Zihinsel olarak bu ayı nasıl geçireceğimizi planlamak, bu sürecin anlamını kavrayarak daha verimli hale gelmesini sağlar.
Dinleyicimize güzel görüşler için çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, dinleyicimizin de belirttiği gibi bu mübarek aya hazırlık yalnızca bedensel bir hazırlık değil, manevi bir yolculuğa çıkma fırsatı sayılır. Bu ay bizleri sabrı, şükretmeyi ve sevgiyle yaklaşmayı öğretir. Hepinizin Ramazan'a en güzel şekilde hazırlık yapmasını temenni ediyoruz.
Ve bizleri de dualarınızdan eksik etmeyin. Bizleri de dua edin ve tüm İslam dünyasına huzur, barış, tüm dünyaya sağlık ve huzur dileyelim.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erb.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazılı görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars'ta yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Haydar Çetin, İlk Nur Kaya ve Murat Yılmaz adlı dinleyicilerimizi geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr Ramazan el-lezî unzile fîhi'l-Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Allah'ın ayı, mübarek Ramazan ayının bir kez daha gelişini siz değerli dinleyicilerimiz ve dünyanın tüm Müslümanları için mübarek ve hayırlara, bereketlere vesile olmasını niyaz ediyoruz. Her yıl bu ayda ilahi mağfiret denizinde her türlü kötülükten arınıyor ve ilahi hidayet nurundan yararlanmaya çalışıyoruz.
Yüce Allah'a bize bir kez daha bu değerli aya idrak etme tevfikini nasip ettiği için binlerce kez şükrediyoruz. Eşsiz özellikleri taşıyan mübarek Ramazan ayı bir kez daha geldi ve bir kez daha ruhumuzu, düşüncemizi ve amellerimizi en güzel manevi tecrübelerle bezemeye başladı. Mübarek Ramazan ayı kulluk alıştırması için en uygun aylardan biridir. Bu ayda Yüce Allah'ın buyruğu ve bizler için tedarik gördüğü program çerçevesinde hatta en doğal ve helal gereksinimlerimizden günün belli saatlerinde vazgeçiyor ve yegane Rabbimizin huzurunda kulluk ve teslimiyetimizi ifade ediyoruz. Evet, Allah'ın ayı, mübarek Ramazan ayının bir kez daha gelişini siz değerli dinleyicilerimiz ve dünyanın tüm Müslümanları için mübarek ve hayırlara ve bereketlere vesile olmasını niyaz ediyoruz. Her yıl bu ayda ilahi mağfiret denizinde her türlü kötülükten arınıyor ve ilahi hidayet nurundan yararlanmaya çalışıyoruz.
Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın ilk bölümüne İslam peygamberinin mübarek Ramazan ayının gelişiyle ilgili güzel vecizesiyle başlıyor ve cani gönülden bu değerli tavsiyeleri dinliyoruz.
İnsanlar, Allah'ın ayı tüm bereketi, rahmeti ve mağfiretiyle size geldi. Bu ay Yüce Allah katında en üstün aylardan ve günleri en üstün günlerden ve geceleri en üstün gecelerden, saatleri en üstün saatlerdendir. Bu ayda Allah'ın ziyafetine davet edildiniz ve ilahi keramete şayiste olanlardan belirlendiniz. Bu ayda nefeslerimiz tesbihtir, bu ayda uykularınız ibadettir. Bu ayda amelleriniz kabul edilir ve dualarınız icabet görür. Bu ayda açlığınız ve susuzluğunuzla kıyamet gününde açlığı ve susuzluğu yad edin, muhtaçlara ve yoksullara sadaka verin, büyüklerinize saygı gösterin ve küçüklerinize merhamet edin. Yakınlarınıza iyilik edin, dilinizi tutun, gözlerinizi helal olmayan her şeye kapatın, kulaklarınızı duyulması helal olmayan her şeye kapatın. Başkalarının yetimlere sevgi gösterin ki sizin yetimlerinize sevgi göstersinler. Allah'ın katına günahlarından ötürü tevbe edin. Namaz sırasında ellerinizi onun katına yöneltin. Zira o anlar en üstün saatlerdir ve Allahü Teala kullarına rahmet gözüyle bakar. Ardından doğru niyetler ve pak gönüllerle Rabbinizden onun için oruç tutmak ve güzel kitabını tilavet etmek için sizlere tevfik inayet etsin. Zira bedbaht odur ki bu büyük ayda ilahi merhametten mahrum kalsın. Ey insanlar, kim bu ayda ahlakını iyi ederse onun için Sırat köprüsünden geçme vesilesi olur. O gün ki adımlar sırat üzerinde kayarken ve kim bu ayda başkalarına şerri yetmezse Allah onunla buluştuğu günün gazabını ona yetirmeyecektir.
Mübarek Ramazan ayının en güzel adabından biri Kur'an-ı Kerim ile alışmak, bu kitabı tilavet etmek ve hikmet dolu ayetleri üzerinde düşünmektir. Buna göre biz de bu programımızın bir bölümünü Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerini ve tefsirini ve her ayet hakkında kısa bir açıklamayı ayırdık. Şimdi hep birlikte Kur'an-ı Kerim'den nurani bir ayeti dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumussiyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn.
Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Mübarek Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Kur'an-ı Kerim ona iman eden insanlara bu ayda oruç tutmalarını emrediyor. Mübarek Ramazan ayında oruç tutulması ile ilgili ayetlerin hepsi Bakara suresinde ve yan yana yer alıyor ve ilk ayette biraz önce birlikte dinlediğimiz 183. ayettir. Oruç ibadeti Müslümanların en önemli vacip ibadetlerinden biridir. Oruç ibadetinden takva ruhunu tüm alanlarda ve tüm boyutlarda geliştirme yolunda etkili olan en önemli etkenlerden biri şeklinde söz ediliyor. Ancak ilginçtir ki ayet bu ilahi emrin benimsenmesi yönünde duyguların tahrik etmek için müminleri ey iman edenler şeklinde hitap ediyor ve onların dikkatini iman ettikleri için Yüce Allah'tan gelen her hükmü hatta meşakkat ve maddi lezzetlerden mahrumiyet ve açlık ve susuzluk çekmekle beraber olsa bile benimsemelere gerektiğine çekiyor.
Burada İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey iman edenler hitabının lezzeti bu ibadetin zorluğunu ve meşakkatini yok edecek kadar fazladır. Aslında oruç ibadeti yönünde verilen emir ilk bakışta biraz ağır ve zor gözükse bile bu hitap muhatabın zihnindeki ızdırabı bir anda yok ediyor. Ayet daha sonra oruç ibadetinin Müslümanlara özel bir ibadet olmadığını ve daha önceki ümmetlerde de vacip olduğunu belirterek bu görevin hangi dine mensup olursa olsun tüm insanların görevi olduğunu beyan ediyor ki bu da başlı başına bu ibadeti yerine getirme yönünde bir nevi teşvik sayılıyor. Bu yüzden ayet şöyle buyuruyor. Bu ibadet sadece size vacip olmadı ve hiçbir ümmet bu emirden müstesna edilmedi. Ayet hemen ardından oruç ibadetinin felsefesine değiniyor ve insanda takvaya vesile olduğunu buyuruyor. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Oruç tutan insan Allah rızası için kendisini mahrum bıraktığı bir takım cismi zevklerden kaçınmakla aslında nefsine musallat olmak ve asi nefsine dizgin vurmak üzere bir nevi alıştırma yapıyor. Nitekim bu alıştırmayı bir ay boyunca tekrarladığı için içinde günahlara karşı direnme gücü gelişiyor ve zamanla iradesine musallat olmayı öğreniyor ve artık kolay kolay günah işlemiyor, başkalarının malına el uzatmak veya haklarını çiğnemekten velev ki yararına olsun kaçınıyor. Bu durum ise ayet-i şerifin buyurduğu durumdur. Hoca Abdullah Ensari bu konuda çok güzel bir tabiri bulunuyor. Ensari şöyle diyor, eğer sen oruca boyun eğdiysen hakiki arifler yani muttaki insanlar oruca gönül vermiştir. Sen sahurdan iftara kadar oruç tutarsın, oysa onlar ömrünün başından sonuna kadar oruçludur. Senin orucun bir günlük, onların orucu ise bir ömürlüktür.
Değerli dostlar, Allah'ın ayı Ramazan adlı sohbetimiz boyunca her gün bir bölümü de Ramazan ayında beslenme ve sağlığın öneminden söz etmek istiyoruz. Kadınlar evin annesi ve evin erkeğinin eşi olarak ailenin beslenmesinde önemli rol ifa ettiklerinden bugünkü sohbetimizde İranlı bir annenin mübarek Ramazan ayında beslenme ile ilgili tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Bugün mübarek Ramazan ayının ilk günü ve ben şu anda iftar sofrasını kuruyorum. Bu anlar çok güzel anlar ve Ramazan ayının ruhaniyetini ikiye katladığı gibi duaların ve ibadetlerin ve kulluğun kabul görmesi için de en iyi anlardır. Bugün ben bu sofrayı büyük bir aşkla kuruyorum. Eşimin de iftara tam zamanında yetişmek için tüm çabasını sarf ettiği için mutluyum. Büyük anne sofranın başında dua ve ibadetle meşgul, zayıf olduğu için oruç tutamadığından ötürü de çok üzgün. Hasret gözyaşı döküyor. Kızım Zehra ilk kez oruç tutmayı tecrübe ediyor. O da büyük annesinin yanında büyük bir şevkle sofrayı süzüyor ve ezan okunmasını bekliyor. Dua sesi evimizin manevi havasına ayrı bir safa kazandırıyor.
Ben iftar için çorba yaptım. Yanında ekmek, peynir ve çay var. Mübarek Ramazan ayında bizim beslenme programımız değişir. Hekimlerin tavsiyesi üzerine oruç tutan insanlar iftar vakti orucunu süt gibi sıcak sıvılar ve biraz ekmek, peynir, ceviz ve hafif çorbalarla bozmaları gerekir. Birçok insan bu ayda maneviyata daha fazla ilgi duyduğu için bazı zararlı alışkanlıklarından el çekiyor. Örneğin sigara içmiyor veya şu zararlı meşrubatı daha az tüketiyor.
Bugün uzman hekim Dr. Macit Hacı Fereci mübarek Ramazan ayında yeşillik ve meyve tüketilmesine vurgu yapıyor ve şöyle diyordu. Ramazan ayı sıcak mevsime denk geldiği için oruç tutan insanlar daha fazla dayanma gücüne kavuşmalıdır ki bu da iftar, sahur ve akşam yemeği sırasında uygun beslenmeye bağlıdır. Böylece hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadan bu bereketli aydan feyiz alabiliriz. Üstelik zafiyet, tansiyonun düşmesi, açlık ve susuzluk hisleri gibi sorunlara yakalanmayız. Eğer mübarek Ramazan ayında bu tavsiyelere uymazsak ve ihtiyaç duyduğumuz kaloriye, şeker ve yağ çeşitleriyle karşılayacak olursak kilo almamız kaçınılmaz olur.
Mübarek Ramazan ayında daha fazla açlık ve susuzluk hissiyle karşılaştığımız için meyve ve yeşilliklerin tüketilmesi vücudumuzu olumlu yönde etkiler. Mübarek Ramazan ayında meyve ve haşlanmış yeşillikleri tüketmek vücudumuzun su ihtiyacını karşıladığı gibi ham meyve ve yeşilliklerin tüketilmesinden doğan mide rahatsızlığı da engellenmiş olur. Ben aile fertlerinin sağlığı için iftarla akşam yemeği arasını uzun tutuyorum. Yine Ramazan ayının sıcak günlerinde iftarla akşam yemeği arasındaki zaman kısa olduğundan bu iki öğün için hazırladığım yemeklerin hafif olmasına ve yeşilliklerden daha fazla yararlanmaya özen gösteriyorum.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın sonuna geldik. Esen kalın.
Ayran şuhur
ya Ramazan,
şehran
sürur ya Ramazan.
Ayran şuhur
ya Ramazan,
şehran sürur
ya Ramazan.
Ah hayran şuhur
ya Ramazan,
şehran
sürur ya Ramazan.
Hayran
Ramazan,
şehran sürur.
رمضان
شهر الهدى
يا رمضان
شهر الهدى
يا رمضان قم وحيي يا خليلي يا خليلي رمضان قم وحيي يا خليلي يا خليلي رمضان خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان
إنه شهر الجهاد شهر تطهير الفؤاد
إنه شهر الجهاد شهر تطهير الفؤاد
بأداء الواجبات واجتناب الموبقات بأداء الواجبات واجتناب
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.